Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün ilk olarak programımızda Şemnem Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından Merve Güleç'in kaleme aldığı Kulluk İçin Geldik Cihana başlıklı yazısını sunuyoruz. Hakkı Zülcelal Hazretleri Zariyat Suresinin 56. ayeti kerimesinde "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" buyurarak insanların hangi maksatta yaratıldığını haber vermektedir. Bir başka ayeti kerimede de "Ey iman eden kullarım, şüphesiz benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kulluk edin" buyurarak yeryüzünde insanı Allah'a kulluktan uzaklaştırabilecek hiçbir mazeretin bulunmadığı, mabut olarak kabul edilecek tek ilahın Allah olduğu ifade edilmiştir. Dünyaya gelmemizden ve dünyada olmamızdan maksat Allah Teala'yı Rabbul Alemin bilerek ona kulluk etmekse eğer, kendini onun kulu bilen her müminin günde en az 5 vakit kıldığı namazın her rekatında Cenab-ı Hakk'a "Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz" diye seslenmesi bu kulluğun en güzel nişanesidir. Bu sesleniş aynı zamanda Rabbimizin Elest bezmindeki "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sualine verdiğimiz "Evet, sen bizim Rabbimizsin" cevabına sadık kalmamızın itiraf ve tezahürüdür. İnsan acizdir, fakirdir ve yaratana muhtaçtır. Aciz ve fakr denilen iki güzel duyguyu benimsemek ve bu duygularla hareket etmek kişide kulluk şuurunun oluşmasına vesile olur. Nitekim kişinin acziyetini bilmesi, Allah Teala'nın ihsanda bulunduğu hiçbir nimeti kendi gücüyle yapacak durumda olmadığını idrak etmesi manasına gelir. Fakrını bilmesi de kişinin bu dünyada zengin olsun, fakir olsun, Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğunun ve sonsuz denilebilecek ihtiyaçları ancak Halik-ı Zülcelal Hazretleri'nin karşılayabileceğinin farkında olması demektir. Gönlü Allah Teala'ya kul olabilme arzusuyla yanıp tutuşan bir kişiyle Hazreti Musa aleyhisselam arasında geçen şöyle bir kıssa rivayet edilir. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkarken bir zat yolunu kesmiş ve demiş ki, "Ey Musa, içimi kasıp kavuran bir soru var ki cevabını bilmezsem bana hiç rahat yoktur. Cenab-ı Hakk'a sorar mısın, ben cennetlik miyim yoksa cehennemliklerden miyim?" Adamın ısrarı üzerine Hazreti Musa, "Peki" demiş, "sorarım." Tur-i Sina'dan dönüşte Hazreti Musa konuştuğu adamcağızı büyük bir merak içinde bekler bulmuş ve "Rabbim buyurdu ki, söyle kuluma o cehennemliklerden" diye söze başlamış. Adam birden canlanmış, heyecanlanmış, çığlık atmış ve oynamaya başlamış. Adamın bu halini gören Hazreti Musa şaşırmış ve sormuş, "Bu ne hal?" Adam bunun üzerine yine sormuş, "Ne dedi ya Musa, ne dedi?" Musa aleyhisselam yine, "Söyle o kuluma, o cehennemliklerden" deyince, "Rabbim bana aynen böyle dedi mi? Rabbim bana söyle o kuluma dedi mi? Rabbim bana kulum dedi mi?" Hazreti Musa, "Evet böyle dedi" deyince bu zat tekrarlamış, "Ya Musa, madem ki Rabbim bana kulum demiş, beni ister cennetine, ister cehennemine atsın, mühim değil." Ve neşe içinde güle oynaya çekilip gitmiş. Onun bu tavrı üzerine de Rabbimiz artık o adam için, "Madem ki benim için kulluğunu böylesine başına tac etti ve şeref bildi, öyleyse o artık cennetlik bir kulumdur" buyurmuş. Bu kıssadan da anlaşılacağı üzere kulluk, cennete kavuşma veya cehennem ateşinden kaçıştan ziyade Allah Teala'nın rızasına ulaşmak için yapılmalıdır. Bu da her kişinin değil, er kişinin harcıdır. Üstad Necip Fazıl'ın o erler ki şiiri, bu gönül fezasına ulaşmış kişilerin hasretlerini ne güzel anlatır. O erler ki gönül fezasındalar, toprakta sürünme ezasındalar. Yıldızları tesbih tesbih çeker de, namazda arka saf hizasındalar. İçine nefs sızan ibadetlerin, birbiri ardınca kazasındalar. Günü her dem dolup her dem başlayan, ezel senedinin imzasındalar. Bir an yabancıya kaysa gözleri, bir ömür gözyaşı cezasındalar. Her rengi silici, aşk ötesi renk, o rengin kavuran beyzasındalar. Ne cennet tasası ve ne cehennem, sadece Allah'ın rızasındalar. Cenab-ı Hakk'a kulluğumuz en büyük şanımızken, kulluğumuzun gerektirdiklerini yerine getirmek de hem boynumuzun borcu hem de ruhumuzun ilacıdır. Allah Teala sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et buyuruyor. Ölüm gelinceye kadar Cenab-ı Hakk'a kullukla memur kılındığımız şu hayatta, kulluğumuzun Allah Teala'ya olan muhabbetimizle de yakından ilgisi vardır. Allah Teala'yı yar bilene kulluk zevkü sefadır. Bu sebeple bizim için muhabbeti ilahi dünyanın renkli, cazibeli halinden, gelip geçici zevklerinden, fani isteklerden ve boş heveslerden önce gelmeli, gönül gündeminde devamlı onun sevgisi olmalıdır. Kulluğun tadına varmak isteyen kişinin en kestirme yoludur muhabbet. Allah'a muhabbet besleyen kişi, ömrünü Cenab-ı Hakk'ın rızası için tüketir. Her daim onu anar. Onu razı edecek itaat ve ibadetle bütünleşir. Ona yakınlaşmanın yollarını arar. Tasavvuf ilmi bunun için vardır. Mürşid-i Kamiller, bu muhabbeti ilahinin gönüllerde mayalanması ve ziyadeleşmesi için hizmet vermektedirler. Odun yanar kül olur, gönül yanar kul olur demişler. Kişinin Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu güzel bir kul olabilmesi için Allah Teala'nın muhabbetinden, sevgisinden, aşkından yanması makbul görülmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Cebel radıyallahu anha öğrettiği şu duaya canı gönülden amin diyerek Rabbimize iltica edelim. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Allah'ım, bizleri kulluk şuuruna erip kulluğun tadına varan, kulluk vazifesini bir nimet bilerek daima başına tac eden ve böylece rızana kavuşan bahtiyar kullarından eyle. Ya Rabbi, kalplerimize sevgini, aşkını, muhabbetini nakşeyle. Amin. Evet, programımızda ilk olarak Merve Güleç'in kaleme aldığı Kulluk İçin Geldik Cihana başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi programına Şebnem Dergisi'nden diğer güzel yazılarla devam ediyoruz. Evet, Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından şimdi de Şefika Meriç imzalı Ahiret Mevsimi başlıklı yazısını sunuyoruz. Her nefis ölümle bir gün yüzleşecektir. Baki olan sadece Allah'tır. İnsan için varlığın başı da sonu da bellidir. Mahdut bir zaman için dünyaya gelen insan, varlık aleminde kendisine verilen mühleti doldurduktan sonra yine ilahi takdir gereği ruhunun bedenden ayrılmasıyla Rabbine dönecektir. Ölüm insanın çözemediği bir muammadır. Ölümün ötesi hakkında bildiğimizse, gayb alemi hakkında bizlere verilen bir bilgi kadardır. Ölüm, bütün tefekkür faaliyetlerinin en tesirlisi, en derinidir. Ölüm, daima faniliği hatırlatması dolayısıyla insanın zihin dünyasından çıkmayan, çıkmaması gereken bir mefhumdur. İnsanın içinde hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama hissi vardır. Belki bu duygu insanın hayatta kalma, dünyalık işlerini yapma konusunda kendisine yardımcı olan bir duygudur. Fakat bu duygu aşırı beslenildiği takdirde bu dünyadan hiç gitmeyecekmiş gibi hırs ve tutkuyla büyük bir bağlılığa dönüşür. Bu bağlılık dünyanın sunduğu her şeye, mala, makama, şöhrete aşırı bir şekilde bağlanmak gibi olumsuz bir netice de meydana getirebilir. Bu manada İslam'ın insana öğrettiği yol, dünyaya karşı gaflet içinde olmadan sürekli bir ahiret endişesi taşımaktır. Ahiret endişesi, müminin bir manada hayatının temel düşüncesini oluşturan bir endişe olmalıdır. Bu endişe etrafında hassas bir hayat oluşur. Bu hassasiyetse müminin kulluk hayatına tesir eder ve neticede Allah'tan korkan bir kalbin, helal-haram sınırlarına dikkat eden bir amelin, merhametli bir gönlün oluşmasına vesile olur. Ahiret endişesi atılan her adımın, alınan her nefesin, sarf edilen her sözün belli bir disiplin içinde yapılmasına sebep olur. Kim dünyasını severse ahiretine zarar verir. Kim de ahiretini severse dünyasına zarar verir. Öyleyse baki olanı fani olana tercih edin buyuran Peygamber Efendimizin birçok hadisi şerifinde dünyanın geçiciliği, ahiretinse asıl yurt olduğu vurgusu yapılmaktadır. İnsan özellikle dünya hırslarının, gençlik duygularının oluşturduğu tesirle bir tuğli emel duygusuna girebilmektedir. Tuğli emel, dünyaya ait bitmeyen istek ve arzular demektir. Aslında insan biraz tefekkürle geçmiştekilere bakabilse, dünyanın ne kadar basit ve fani hazlarla dolu olduğunu anlayabilir. Nice güçlü kuvvetli insanlar, nice krallar, hükümdarlar, nice varlık sahibi ve şöhretli insanlar yaşamış ama sonunda ilahi takdir onları da gelip bulmuştur. Dünyada bize verilen her nimetin veya her sıkıntının geçici ve imtihan vesilesi olduğu unutulmamalıdır. İnsan olarak ihtiyaçlarımız, arzularımız veya fıtratın gerektirdiği birçok şey her insanda aynıdır. O yüzden hangi vasfımız olursa olsun, hangi makam ve mevkide olursak olalım, her şeyden önce insanız ve aciziz. Bu şuurda dünyanın geçici, ebedi aleminse gerçek hayatımız olduğunun farkında olabilirsek, o zaman dünyaya bağlılığımız da dünyanın kıymeti kadar olur. Enes radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kimin arzusu ahiret olursa, Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini derli toplu kılar, artık dünya ona hakir gelmeye başlar. Kimin hedefi de dünya olursa, Allah iki gözünün arasına dünyanın fakirliğini koyar, işlerini de darmadağınık eder. Netice olarak dünyadan da eline kendisine takdir edilmiş olandan fazlası geçmez. Yine ashab-ı kiramdan Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh'ın rivayetine göre birisi, "Ey Allah'ın Resulü! Bana öyle bir amel göster ki, onu işlediğim zaman beni Allah da sevsin, insanlar da." diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Dünyada zühd sahibi ol, dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların ellerindekine zühd sahibi ol, mallarına göz dikme ki insanlar seni sevsinler. Ayrıca dünya hayatında dünyalık ideallerimiz olarak vasıflandırdığımız şeylere kalbimizde ayırdığımız muhabbete de dikkat etmeliyiz. bazen araç olması gereken unsurlar farkında olmadan gaye haline gelebilir. Buna iyi niyetle yaptığımız hizmetlerimiz, ibadetlerimiz, nafilelerimiz de dahil olabilir. Unutmamak lazım ki her insan öncelikle Allah huzurunda kendi nefsinden sorumludur ve herkesin önüne kendi kitabı konulacak ve oku denilecektir. Kul hakkına taalluk eden hususlarsa ayrı bir şekilde değerlendirilecektir. Kimse kimsenin yükünü çekmeyecek Rabbinin huzurunda. Ahiret endişesi içinde yaşamak, hizmet hassasiyeti içinde olmak veya kullukla alakalı her amel, insanın kendi kurtuluşu için yapması gerekenlerdir. Din göstermek için veya sadece dindar görünmek için yaşanılan bir hayat değil, kişinin ahiretini kurtarmak için en hassas olması gereken hayat nizamıdır. Aslında öyle veya böyle her insan ahiret mevsimine doğru yol almaktadır. Bu, insan iradesinin üstünde, ilahi iradenin tasarrufunda olan bir durumdur. Madem kendi elimizde olmadan ebedi bir hayata gidiyoruz, o halde önümüze çıkan bütün fırsatları değerlendirmeli ve hepsini ahiret sermayesine dönüştürmeliyiz. Gerçek hayatta mutlu olmanın da, aklın yolu da, imanın yolu da budur. Şefika Meriç'in kaleme aldığı Ahiret Mevsimi başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Ve son olarak Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Misafirperverlik Hasreti başlıklı yazısını sunacağız. Misafirperverlik toplumumuzda yüzyıllardır yaşayan, inanç ve kültürümüzden gelen en temel değerlerimizdendir. Bu millet kendi durumu ne olursa olsun, elindekini misafirleriyle paylaşmaktan, ikram etmekten, misafir ağırlamaktan müthiş haz alır, bundan huzur duyar. Toplumumuzda misafirsiz ev bereketten mahrum kalır, fikri hakimdir. Eskiden beri bu necip millet adeta kılı kırk yararak misafirine hizmette kusur etmemeye çalışmıştır. Meseleye kavramlardan yola çıkarak devam edersek, malum olduğu üzere misafirlik, ev halkından olmayan kişi veya kişilerin yolculuk, davet, ziyaret ve benzeri sebeplerle geçici bir süreyle bir hanede, bir beldede konuk edilmesi, ağırlanmasıdır. Misafire güzel muamele, yüce dinimizin tavsiye ettiği faziletlerdendir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de bizlere, iyilik ve takvada yardımlaşınız buyurarak, inananların birbirleriyle yardımlaşmasını, dayanışmasını emreder. Dolayısıyla Müslümanlık misafirlik ölçüsünü, aralarındaki kardeşlik anlayışının yaygınlaşması adına yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma olarak bir ibadeti ifa etme şuuruyla değerlendirirler. Misafire hanelerimizin kapılarını açmanın yanı sıra yüreğimizi de açma hususu, İslam'ın insana verdiği değerin, kardeşliğin, paylaşma ve kaynaşmanın önemini ortaya koymaktadır. Misafire ikram, müminlerin içinde yaşadığı topluma olan vazifelerinden biridir. Bu güzel haslet, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan son peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzanan nebevi bir sünnettir. Misafirperverlik ve cömertlik, başta peygamberler olmak üzere bütün hak dostu seçkin insanların ortak özelliği olmuştur. Alemlere rahmet peygamberimiz aleyhissalatu vesselam misafiri çok severdi. Hanesinden misafir hiç eksik olmazdı. Bu konuda din ayrımı gözetmezdi. Her misafire aynı iyi muameleyi gösterir, aynı nezaket ve anlayışla hizmet ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın anlattığına göre, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir müşrik misafir oldu. Efendimiz ona süt ikram etti, adam içti. Bir daha ikram etti, onu da içti. adam ne kadar istediyse Peygamberimiz de ikram etmeye devam etti. Peygamberimizin bu ikramdaki fark gözetmeyen cömertlik nezaketi karşısında adam ertesi sabah Müslüman oldu. Kainatın iftiharı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin hemen yanında devamlı ağırladığı Suffa ashabı bulunurdu. Bunlar gece gündüz orada kalan fakir, muhtaç, kimsesiz ilim talipleriydi. Onların kaldığı bu mekanda çoğunlukla yolcu ve misafirler de ağırlanırdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ashab-ı Suffe'de kalan bu talebe ve misafirleri kendi aile fertleri gibi görür ve gözetirdi. İmkanı olduğu müddetçe Suffe ashabını bizzat ağırlar, yedirir ve içirirdi. İmkanı olmadığı zamanlarda da ashabını bu kimseleri gözetmek hususunda ikaz ve teşvik ederdi. Müslüman olmak ve İslam'ı öğrenmek için Arabistan'ın çeşitli yerlerinden birçok misafir gelirdi. Peygamber Efendimiz, evinde ne var ne yoksa bu misafirlerine ikram eder, zaman zaman kendisi de hane halkıyla birlikte aç olarak sabahlardı. Bu haldeyken bile Efendimiz aleyhissalatü vesselam geceleri uyanır, misafirlerin bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorar, onları uğurlayıncaya kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılar, giderken yanlarına yol azığı koyar, cep harçlığı verirdi. Bu şekilde dini bir dayanağa, geçmişi ve pek çok misali bulunan misafiri sevmek, yedirip içirmek, iyilik edip ağırlamak hadisesi, Peygamber Efendimiz'in teşvik ve tavsiyesi olarak içimizde halen yaşayan kuvvetli sünnetlerden biridir. Misafiri sevmek, onu izzet ve ikramla ağırlamak, aynı zamanda imanın göstergesidir. Çünkü insan, dünyevi bir karşılık beklemeden bu iyilikleri sırf Allah emrettiği için ve ahirette amel defterinde karşısına çıkacağı inancıyla yapar. Bu da Allah'a ve ahirete imanın açık bir işaretidir. Nitekim Ebu Hureyre'den gelen bir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı bir şey söylesin veya sussun. Dilimizde yaygın olan Tanrı misafiri sözü, kim olursa olsun misafirlerin Allah'ın emaneti olduğu düşüncesinin tezahürüdür. Bu da aziz milletimizin misafire verdiği değeri, ona gösterdiği itibarı ortaya koymaktadır. Ecdadımız misafire ikram edilecek şeylerin aile bütçesini daraltmayacağı anlayışını serdetmek için misafir kendi kısmetiyle gelir demiştir. Kendi yemeyip misafirine yediren eli dar, fakat gönlü geniş insanların yeteri kadar ikram edemedim diye üzülmemesi için de misafir umduğunu değil bulduğunu yer diye bir çıkış yolu bırakmışlardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem misafirin duasını makbul dualar arasında zikretmiştir. Zira misafir yurdundan, yuvasından uzakta bulunduğundan garip bir haldedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, misafirin ağırlandığı bir hanenin sahiplerine mutlaka hayır ve bereketin ulaşacağını bildirmiştir. İmkanı olduğu halde misafir ağırlamak istemeyen kimseyi de uyararak, "Misafir ağırlamak istemeyen kimsede hayır yoktur." buyurmuşlardır. Misafirperverliğin peygamber adeti olduğundan bahsederken, bu konuda zirve peygamber Hazreti İbrahim aleyhisselam'dan bahsetmeden geçemeyiz. Çünkü Hazreti İbrahim'in misafiri olan ilgi ve alakası dillere destandır. O cömertliği ve misafirperverliği ile anılan büyük bir peygamberdir. Onun bazen 10 deve, bazen tam 200 koyunu misafirleri için kesip ikram ettiği anlatılır. Hazreti İbrahim'in misafirsiz geçen günü olmazdı. Eğer misafiri olmazsa pazara gider, misafir arar, bulur, evine getirirdi. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in hiç tanımadığı misafirlere nasıl izzet ve ikramla ağırladığından şöyle bahsedilir. İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Bunlar meleklerdi. Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamlarını almış, içinden de bunlar yabancı kimseler diye geçirmişti. Hemen ailesinin yanına varıp semiz bir dana pişirip getirmiş, onlara sunarak buyurun yemez misiniz demişti. Bu misalde misafire yakın alaka, sevgi, saygı ve güler yüze vurgu var. O halde yalnızca maddi ikram misafir ağırlama için yeterli değildir. Onları hoşnut edici sıcak yaklaşımlar da gerekir. Nitekim Hazreti İbrahim misafirlerin selamını en güzel tarzda alıp onları hanesine buyur ediyor. Sonra onların yanından yavaşça çıkıp misafirlerine en güzel yemekleri hazırlaması için hanımına yardım ediyor. Yemek ikramını tatlı dil ve gayet samimi bir nezaket içinde bizzat kendi elleriyle yapıyor. İşte bu mükemmel misafirperverlik geleneği tek başına bir ümmet olan Hazreti İbrahim'den oğlu Hazreti İsmail'e geçmiş, ondan Arap milletine, oradan da bütün İslam alemine yayılarak devam ede gelmiştir. Evet, son olarak değerli dinleyenler, programımızda Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Misafirperverlik Hasreti başlıklı yazısını paylaştık. Bugün Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.